Ayrım 3, sayfa 24. Norveçlilerin George Bush hakkında bu kadar kuşkucu olmasını neye bağlıyorsunuz Sayın Harvester? Biz hiçbir savaşta yer almamış, fazlasıyla korumacı bir milletiz. Her zaman bizim yerimize başkalarının savaşmasından mutlu olmuşuzdur. İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika gibi. Napolyon savaşlarından beri ağabeylerimizin arkasına saklandık. Norveç, işler zora girdiğinde her zaman kendi güvenliğini, sorumluluğu üstlenen başka devletlerin eline bıraktı. Bu durum o kadar uzun süredir devam ediyor ki artık gerçeklik algımızı yitirdik. Ve dünyanın bize, yani dünyanın en zengin ülkesine sadece iyi niyet beslediğine inanmaya başladık. Norveç, Bronx'un arka sokaklarında kaybolmuş, boş boş konuşan aptal bir sarışına benziyor. Şimdi de koruması hırsızlara çok sert davrandı diye kızıyor. Henry Raquel'in telefon numarasını tuşladı. Sissinki dışında ezbere bildiği tek telefon numarası oydu. Genç ve deneyimsizken hafızanın iyi olmamasından dedektiflik için bir dezavantaj olduğunu sanıyordu. Şimdi ise bunun böyle olmadığını biliyordu. Bu koruma Bush ve Amerika değil mi? Diye sordu sunucu. Evet, Lyndon B. Johnson bir defasında Amerika'nın bu görevi kendisinin seçmediğini ama bunu yapacak başka birinin olmadığını fark ettiğini söylemişti. Haklıydı da. Korumamız sonradan dindar olmuş, baba kompleksi, içki problemi olan, entelektüel olarak yetersiz ve askerlik görevini onuruyla yerine getirmekten aciz biri. Kısacası bugün en sevdiğimiz aday yeniden başkan seçilecek. Sanırım burada bir kinaye yaptınız. Hayır, işte değil. Bu kadar zayıf bir başkan danışmanlarını daima dinler. Ve inanın bana Beyaz Saray'daki danışmanlar en iyileri. Oval Ofis'le ilgili şu komik televizyon dizisini izleyen biri bile demokratların zekayı tekerlerini aldıklarını, cumhuriyetçilerde ise tuhaf bir şekilde en keskin zekaların aşırı sağcılardan çıktığını anlar. Sonuç olarak Norveç'in güvenliği şu an için olabilecek en emin ellerde diyebiliriz. Kız arkadaşımın bir kız arkadaşı seninle yatmış. Gerçekten mi dedi Harry. Seninle değil dedi Raquel. Yanındaki diğer adama söyledim Stöpe. Kusura bakma dedi Harry radyonun sesini kısarak. Thorndyne'da verdiği bir dersten sonra. Kızı odasına çağırmış. Kız da ona ilgi duyuyormuş ama memesinin ameliyatla alındığını söyleyerek seçimi ona bırakmış. Stöp düşüneceğini söyleyip bara gitmiş. Sonra geri gelip kızı götürmüş. Umarım kız beklentilerini karşılamıştır. Hiçbir şey beklentileri karşılayamaz. Doğru dedi Harry. Ne hakkında konuştuklarını bile bilmeden. Akşam ne yapıyoruz diye sordu Raquel. Palace Grill. Saat 8 benim için uygun. Ama şu önceden rezervasyon yaptırmama saçmalığı nedir? Mekanı özel kılmak için sanırım. Restoranın hemen yanındaki barda buluşmak üzere anlaştılar. Telefonu kapattıktan sonra Harry düşüncelere daldı. Raquel'in sesi mutlu geliyordu. Ya da canlı. Canlı ve neşeli. Onun adına mutlu olmayı, bir zamanlar deli gibi sevdiği kadının şimdi başka bir adamla mutlu olmasını sevinmeyi başarabilmiş miydi bilmiyordu. Raquel'le ilişkisi geçmişte kalmıştı. Kendisine fırsatlar tanımış ve o hepsini boşa harcamıştı. Öyleyse neden Raquel'in iyi olmasına sevinemiyor, her şeyin aslında farklı sonuçlanabileceği düşüncesini kafasından atıp da kendi yoluna gidemiyordu. Bunun için daha fazla çaba göstereceğine söz verdi. Sabah toplantısı birazdan bitecekti. Polito Verbeek'in, kısaca Pop, yani cinayet masası komiseri Gunnar Hagen hali hazırda açık dosyaların üzerinden geçti. Şu sıralar soruşturması süren yeni cinayet vakası olmadığı ve cinayet dışında hiçbir vakadan heyecan duymadıkları için konuşulacak çok da dosya yoktu. Kayıp vakaları biriminden polis memuru Thomas Hall de toplantıdaydı ve bir senedir evine dönmeyen kayıp bir kadınla ilgili rapor sundu. Ne şiddet gördüğüne, ne bir faile, ne de kadının kendisine dair bir iz vardı. Ev hanımıydı ve en son oğluyla kızı sabahleyin kreşe bırakırken görülmüşlerdi. Kadının kocası ile yakın çevresinden herkes kadının kaybolduğu sırada başka yerde olduklarını kanıtlamışlar ve aklanmışlardı. Cinayet masasını soruşturmayı devralmasına karar verilmişti. Magnus Skar, Uyevel Hastanesi'nde ziyaretine gittiği cinayet masasının kadrolu psikoloğu Stahl Aon'un selamlarını iletince Harry vicdan azabı duydu. Stahl Aon, onun sadece suç dosyalarındaki danışmanı değil, alkolü bırakmak için verdiği mücadelede destekçisi ve sırdaşı diyebileceği tek kişiydi. Bir hafta kadar önce şüpheli bir teşhisle hastaneye yatırılmıştı ve Harry halen hastanelere girecek cesareti kendinde bulamıyordu. Onun ziyaretine ertesi gün gitmeyi düşündü. En kötü perşembe. Yeni bir polis arkadaşımız var diye duyurdu Gunnar Hagen. Katrin Bratt. İlk sırada oturan genç bir kadının kendiliğinden ayağa kalktı ama yüzünde en ufak bir tebessüm yoktu. Katrin Bratt epey çekici görünüyordu. Bunun için hiçbir çaba göstermediğini düşündü Harry. Yüzünün iki yanına ince ve cansız birer tutam saç düşmüştü. Biçimli ve keskin hatlara sahip solgun yüzünde Harry'nin bakılmaya alışıp durumu artık kanıksayan güzel kadınlarda gördüğü o ciddi ve bıkkın ifade vardı. Dişiliğini öne çıkaran mavi bir takım elbise giyiyordu ama eteğinin altındaki siyah, kalın kilotlu çorabı ve şık olmayan kullanışlı çizmeleri niyetinin bu olduğuna dair tüm şüpheleri çürütüyordu. Görünmek için değil de başkalarını görmek için ayağa kalkmış gibi topluluğa göz gezdirdi. Harry, takım elbiseyi ve emniyetteki ilk gününde bu küçük kendini gösterme merasimini kadının önceden planladığını düşündü. Catherine 4 senedir Bergen Emniyet Müdürlüğü'nde esas olarak kamu ahlakına ilişkin suçlarla ilgileniyor. Ama cinayet masasında da görev aldı, diyerek devam etti Hagen. Harry'nin özgeçmiş olduğunu tahmin ettiği bir kağıda bakarak. 1999'da Bergen Üniversitesi Hukuk bölümünü, ardından polis kolejini bitirdi ve polis oldu. Evli ancak henüz çocuğu yok. Catherine Bratt'ın ince kaşlarından biri belli belirsiz bir şekilde kalktı. Hagen, ya bunu gördüğünden ya da sonraki bilgilerin gereksiz olduğunu düşündüğünden eğer ilgilenen olursa diye ekledi. Bu sözleri takip eden can sıkıcı sessizlikte Hagen işleri daha da berbat ettiğini anlamış gibi göründü. Zorla iki kere öksürdü ve yılbaşı partisine henüz adını yazdırmayanların çarşambadan önce bu işi halletmesini söyledi. Sandalyeler gıcırtıyla yere sürterken Harry koridora çıktı ve arkasında bir ses duydu. Galiba ben sana takılacağım. Harry arkasını dönüp Catherine Bratt'ın yüzüne baktı. Biraz uğraşsa kim bilir daha ne kadar çekici olacaktı. Ya da sen bana, dedi Catherine. Bir sıra dişini göstererek gülümsedi ama bu gülümseme gözlerine uğramadı. Hangi açıdan baktığına bağlı. Bergen çeşnili standart bir Norveççe konuşuluyordu. R'leri hafif yuvarladığına göre Fana, Kalfaret ya da orta sınıfın yaşadığı buralara yakın başka bir bölgeden geldiğine bahse girebilirdi Harry. Koridorda yoluna devam etti. Kadın adımlarını hızlandırarak ona yetişti. Sanırım Politio Overbechen seni bilgilendirmeyi unutmuş. Gunnar Hagen'in ünvanının her hecesini biraz fazla vurgulayarak telaffuz etmişti. O zaman ben söyleyeyim. Önümüzdeki birkaç gün bana etrafı göstermen ve benimle ilgilenmen gerekecek. Ben sorunsuzca çalışmaya başlayana kadar. Bunu yapabilirsin, değil mi? Harry'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Şu ana kadar onu sevmişti. Ama fikri her an değişebilirdi elbette. Ne de olsa insanlara kara listeye girmeleri için daima yeni bir şans vermeye istekliydi. Bilemeyeceğim, dedi kahve makinesinin önünde durarak. İstersen önce buradan başlayalım. Ben kahve içmem. Olsun. Gördüğün gibi kullanması zor değil. Buradaki çoğu şey gibi. Kayıp kadınla ilgili ne düşünüyorsun bu arada? Harry Americano düğmesine bastı. Bu makinenin Americano'su Norveç feribotlarındaki kahve kadar Amerikandı. Neden sordun, dedi Brad. Sence hayatta mıdır? Kadın bunun bir test olduğunu anlamasın diye rahat bir tavırla sormaya çalıştı Harry. Sence ben aptal mıyım, dedi Brad. Makinenin öksürerek beyaz plastik bardağa siyah bir sıvı dökmesini gizlemediği bir tiksintiyle izleyerek. Politi over Branchent'in 4 senedir ahlak masasında çalıştığımı söylediğini duymadın mı? Hımm, dedi Harry. Ölmüştür diyorsun öyle mi? Çoktan, dedi Catherine Bratt. Harry beyaz bardağı eline aldı. Nihayet yanına sevebileceği bir partner verilmiş olabileceğini geçirdi aklından. Harry öğleden sonra eve yürürken kaldırım ve caddedeki karın eridiğini, havada uçuşan ince, hafif kar tanelerinin yere değer değmez ıslak asfalt tarafından yutulduğunu gördü. Hakerskata'daki düzenli olarak uğradığı müzik dükkanına gitti ve berbat çıkabileceğinden şüphelense de Neil Young'ın son albümünü aldı. Dairesinin kapısını açtığında bir değişiklik fark etti. Ya ses ya da kokuyla ilgili bir farklılık. Mutfağın eşiğine gelince irkildi. Duvarlardan biri tamamen yıkılmıştı. Daha o sabah çiçek desenli parlak duvar kağıdının ve alçı panelinin durduğu yerde şimdi toz kırmızısı tuğlalar, gri harç ve üzerinde çivi delikleri olan gri sarı ahşap direkler duruyordu. Kürkçünün alet kutusu yerdeydi. Tezgahın üzerinde ertesi gün tekrar geleceğini söyleyen bir not vardı. Harry oturma odasına gidip Neil Young'ın CD'sini müzik setine yerleştirdi. 15 dakika sonra CD'yi asık bir suratla çıkarıp yerine Ryan Adams'ın albümünü taktı. Birden içki içesi geldi. Gözlerini kapayıp kan ve zifiri karanlığın dans eden desenlerini izlemeye koyuldu. Sonra o mektubu hatırladı yine. İlk karı. Tuvumbay. Telefonun sesi Ryan Adams'ın Shake Down on 9th Street'ini böldü. Kendini Oda adıyla tanıtan bir kadın Bosse'den aradığını ve Harry ile yeniden görüşmek istediklerini söyledi. Harry kadını çıkaramasa da televizyon programını hatırladı. FBI ile birlikte çalışan ve dahası hakiki bir seri katili yakalamayı başaran tek Norveçli polis olduğu için bir ara onunla seri katiller hakkında konuşmak istemişlerdi. Harry de aptallık ederek teklifi kabul etmişti. Bu daveti ülkenin en çok izlenen programlarından birine çıkmak için değil, katillerle ilgili önemli ve kısmen özel bilgiler paylaşmak için kabul ettiğini söylemişti kendine. Şimdi durup düşündüğünde bundan pek emin olamıyordu. Ama işin asıl kötü tarafı bu değildi. En kötüsü canlı yayından önce içki içmesi olmuştu. Tek kadehte bırakmaya niyetliyken program başlayana kadar beşi devirmişti. Her zaman düzgün bir diksiyonla konuşmuştu. Ne var ki gözlerinin bulanık, analiz becerisinin zayıf olduğunu ve hiçbir lafın sonunu getiremediğini gören sunucu konuşmasını keserek Avrupa'nın son çiçek düzenleme şampiyonu olan başka bir konuğu takdim etmek zorunda kalmıştı. Harry bir şey demese de vücut dili çiçekler konusunda ne düşündüğünü açıkça belli ediyordu. Sunucu yüzünde kaçamak bir gülümsemeyle bir cinayet soruşturmasında çiçek düzenlenmesi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu sorduğunda Norveç'te cenazelere gelen çiçeklerin kesinlikle dünya standartlarında olduğunu söylemişti Harry. Stüdyodaki izleyicileri kahkahalara boğan ve canlı yayın sonrası televizyon çalışanlarının memnuniyetle sırtına vurmasına sebep olan hafif şaşkın ve lakayt tavrıydı belki de. İyi iş çıkardın demişlerdi. Program çıkışı çalışanlardan oluşan küçük bir grupla Kusner House'a gidip içmeye devam etmişti. Her bir hücresi daha fazla alkol için yalvarıp çırpınan bir vücutla yeni bir güne uyanmıştı sonra. Günlerden cuma olduğu için tüm hafta sonu içmeyi sürdürmüştü. Schröders çalışanları müşterilerin gitmesi için ışıkları söndürüp yakarken o hala bağırarak bira istiyordu. Rita adındaki garson kız kalkıp gitmezse kendi iyiliği için evine gitse daha iyiydi. Bir daha bardan içeri sokulmayacağını söyleyerek ikna edebilmişti onu. Pazartesi sabahı işe gitmek için tam 8'de uyanmıştı. Ekibe en ufak bir katkıda bulunmak şöyle dursun. Sabah toplantısından sonra tuvaletin lavabosuna kusmuş, sandalyesine yığılıp kalmış, kahve ve sigara içip bu defa da klozete kusmuştu. Alkole son kez o zaman yenik düşmüştü işte. O günden sonra ağzına içki sürmemişti. Şimdi de böyle bir adamı yeniden televizyona çıkarmak istiyorlardı. Kadın, programda Arap ülkelerindeki terörizmin ve orta sınıftan eğitimli insanların nasıl birer ölüm makinesine dönüştüğünün konuşulacağını açıklamaya başladı. Harry, o daha lafını bitirmeden araya girdi. Olmaz. Ama biz sizi davet etmeyi çok istiyoruz. Siz tam bir rock yıldızısınız. Kadın, samimiyeti şüpheli bir coşkuyla gülünce Harry bu sesi tanıdı. O gece o da Kusner House'da onlarla birlikteydi. Güzel ama sıkıcı bir gençti. Bayık bir konuşması vardı ve bütün gece Harry'i hayalini kurduğu egzotik bir yemekmiş gibi aç gözlerle süzmüştü. Acaba çok mu egzotikti? Başka birini bulun diyerek telefonu kapattı. Ardından gözlerini kapayıp Ryan Adams'ın dertli ah sevgilim niye böyle özledim ki seni deyişini dinledi. Çocuk başını kaldırıp mutfak tezgahında yanında dikilen adama baktı. Karla kaplı bahçeden gelen ışık babasının saçsız ve geniş kafasını saran gergin deriyi parlatıyordu. Annesi babasının büyük bir beyin olduğu için bu kadar iyi bir kafası olduğunu söylemişti bir keresinde. Neden bir beyni var yerine babasından beyin diye bahsettiğini sormuştu o da. Annesi gülerek alnını okşamış ve fizik profesörlerinin böyle olduğunu söylemişti. Beyin şimdi musluğun altında patatesleri yıkayıp doğruca tavaya koyuyordu. Patatesleri sormayacak mısın baba diye sordu çocuk. Annem burada değil Jonas. O yüzden benim istediğim gibi yapacağız. Sesini yükseltmemişti ama Jonas'ı korkutan bir öfkesi vardı. Babasının neden bu kadar sinirli bir adam olduğunu asla anlamamıştı. Aslında bazen sinirli mi değil mi ondan bile emin olamazdı. Anlamak için annesinin yüzüne onun endişeyle bükülen ve babasını daha da öfkelendiren dudaklarına bakardı. Annesinin bir an önce gelmesini diledi. O tabakları kullanmıyoruz baba. Babası mutfak dolabının kapağını sertçe kapayınca Jonas alt dudağını ısırdı. Adam başını eğip çocuğa baktı. Gözlüğünün kağıt kadar ince olan kare camları parıldadı. Kullanmıyoruz değil. Kullanmıyoruz dedi. Sana daha kaç kere söyleyeceğim Jonas? Ama annem de bazen öyle. Annen doğru konuşmuyor. Anladın mı? Annenin dili önemsenmeyen bir yerde ve ailede yetişmiş. Babasının nefesi tuzlu, çürük yosun kokuyordu. O sırada ön kapı kapandı. Selam diye bağırdı holden gelen bir kadın sesi. Jonas tam koşacaktı ki babası omuzundan tuttu ve henüz kurulmamış olan sofrayı gösterdi. Sen neymişsin ya? Jonas annesinin sesinden gülümsediğini duyabiliyordu. Masaya hızlı hızlı bardak ve çatal bıçak yerleştirirken annesi mutfak kapısında arkasında dikiliyordu. Amma büyük kardan adam yapmışsın öyle. Jonas montunun düğmelerini çözen annesine şaşkınlıkla döndü. Ne kadar güzeldi. Kendisi gibi esmer tenli, siyah saçlıydı ve hep olmasa da çoğu zaman gülen gözlerle bakardı. Babasıyla evlendiği zamanlardaki fotoğraflarda göründüğü kadar zayıf değildi belki. Fakat ne zaman şehre gitseler etraftaki erkeklerin ona baktığını fark ediyordu. Biz kardan adam yapmadık ki, dedi Jonas. Siz yapmadınız mı? Annesi kaşlarını çatarak oğlunun yılbaşında hediye ettiği büyük pembe atkıyı boynundan çözdü. Babası pencereye yürüdü. Komşuların çocukları yapmış olmalı. Jonas mutfak sandalyelerinden birine çıkıp dışarı baktı. Evin önündeki çimenlikte gerçekten de bir kardan adam duruyordu. Annesinin dediği gibi kocamandı. Şapkası, kepi veya atkısı yoktu. Jonas'a bahçe çitinden alınmış gibi gelen, ince bir daldan yapılmış tek kolu vardı. Yine de bir gariplik vardı kardan adamda. Neden bilmiyordu ama sanki yolun olduğu açıklığa doğru bakması gerekiyordu. Niye? Diye lafa başladı ama babası onu kesti. Onlarla konuşacağım. Annesi Holden nedenmiş o? Diye bağırdı. Jonas annesinin siyah renkli uzun çizmelerinin fermuarını açtığını işitti. Bırak yapsınlar işte. Bahçemizde gezinen çocuklar görmek istemiyorum. Onlarla döndüğümde konuşacağım. Kardan adam niye sokağa doğru bakmıyor ki? Diye sordu Jonas. Annesi Holden derin bir iç çekti. Peki ne zaman döneceksin hayatım? Yarın dönerim. Saat kaçta? Neden sordun? Biriyle randevu mu var? Babasının sesinde Jonas'ı ürperten bir alaycılık vardı. Sen gelene kadar akşam yemeğini hazırlamış olayım diye sordum dedi annesi mutfağa gelerek. Ocağın üzerine eğilip tavaları kontrol etti ve ocağın altını iyice açtı. Sen hazırla yine de dedi babası tezgahta duran gazetelerin başına dönerek. Belki de o sıralar gelmiş olurum. Tamam. Annesi babasının arkasına geçti ve kollarıyla onu sardı. Bergen'e bu geceden gitmen şart mı? Dersim sabah 8'de dedi babası. Uçak indikten sonra üniversiteye gitmem bir saatimi alıyor. Yarın ilk uçağı kaçırırsam derse yetişemem. Jonas babasının boynundaki kaslardan onun gevşediğini görebiliyordu. Annesi bir kez daha doğru kelimeleri bulmayı başarmıştı. Kardan adam niye bizim eve bakıyor diye sordu Jonas. Git de ellerini yıka dedi annesi. Annesinin okulun nasıl gittiğine dair ufak soruları ve Jonas'ın yuvarlak kısa cevapları dışında yemek boyunca hiç konuşmadılar. Ayrıntılı cevaplar verirse babasının o dandik okulda ne öğrendikleri, daha doğrusu ne öğrenilmedikleriyle ilgili hoş olmayan sorular sorabileceğini biliyordu Jonas. Ya da oynadığı çocuklardan birinden bahsederse çocuğun anne babasının ne iş yaptığı ve nereli olduğu hakkında hızlı bir sorguya çekileceğini. Ne cevap verirse versin babası asla tatmin olmazdı. Jonas yatağındayken alt katta babasının annesiyle vedalaştığını, kapının kapandığını, dışarıda bir arabanın çalıştığını ve sesinin uzaklaşarak kaybolduğunu duydu. Yine yalnız kalmışlardı. Annesi biraz sonra televizyonu açtı. Jonas'ın aklına annesinin sorduğu bir soru geldi. Neden artık hiçbir arkadaşını oynamak için eve çağırmadığını sormuştu. Jonas ne cevap vereceğini bilememişti. Onu üzmeyi istememişti. Ama bu defa da kendisi üzülmüştü. Yanağının içini çiğnerken tatlı bir acının kulaklarına yayıldığını hissetti. Ve tavandan sarkan rüzgar çanının metal çubuklarını izledi. Yatağından kalkıp ayaklarını sürüyerek pencereye gitti. Bahçedeki kar aşağıdaki kardan adamı görmeye yetecek kadar ışık saçıyordu. Kardan adam kimsesiz görünüyordu. Birileri ona şapka ya da atkı takmalı ya da eline bir süpürge vermeliydi. O esnada ay bulutların arkasından çıkarak kendini gösterdi. Bir sıra siyah diş göründü ve de gözler. Jonas istemsizce yutkunup iki adım geri çekildi. Çakıl taşlarından yapılan gözler parıldıyordu ve eve doğru değil, doğruca yukarı ona bakıyorlardı. Jonas perdeleri kapattı ve yatağına saklandı. Ayrım sonu sayfa 34. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bronx. B-R-O-N-X. Raquel. R-A-K-E-L. Sis. S-I-S. Lyndon B. Johnson. L-Y-N-D-O-N. B-J-O-H-N-S-O-N. Palaskril. P-A-L-A-C-E-G-R-I-L-L. Politiovar Bedjend. P-O-L-I-T-I-O-V-E-R. B-E-T-J-E-N-T. Gunnar Hagen. G-U-N-N-A-R-H-A-G-E-N. Thomas Hell. T-H-O-M-A-S-H-E-L-L-E. Magnus Kar. M-A-G-N-U-S-S-K-A-R-R-E. Uleval. U-L-L-E-V-A-L. Stallone. S-T-A-L-E-A-U-N-E. Katrin Bratt. K-A-T-R-I-N-E-B-R-A-T-T. Bergen. B-E-R-G-E-N. Fana. F-A-N-A. Kalfaret. K-A-L-F-A-R-E-T. Akerskata. A-K-E-R-S-G-A-T-A. Neil Young. N-E-I-L-Y-U-Y-O-U-N-G. Ryan Adams. R-Y-A-N-A-D-A-M-S. Shakedown on 9th Street. S-H-A-K-E-D-O-W-N-O-N N-I-N-E-T-H-S-T-R-E-E-T. Oda. O-D-A. Boss. B-O-S-S-E. Kunsternenshus. K-U-N-S-T-N-E-R-N-E-S-H-U-S. Schöders. S-C-H-R-Ö-D-E-R-S. Rita. Rita.